Ayrım 27, 2 dakika kuralı, Robert Grace. Sayfa 303. 42. kısım. Pollard Holman'ı mezarlıkta bıraktıktan sonra şaşkınlıktan sersemlemiş bir halde otoyola çıkıp Chinatown'a yöneldi. Zihni o kadar meşguldü ki etrafındaki arabaları zorlukla fark ediyordu. Pollard Hollywood'dan ayrıldıktan sonra Holman'ı takip etmekle eline ne geçeceğini bilmiyordu. Ancak Holman onu yine şaşırtmıştı. İşte yaşlı bir adamın ölmesine göz yummaktansa banka soygunu yüzünden tutuklanmaya razı olan Holman. İşte oğlunu mahvettiği için ölmüş kız arkadaşından özür dileyen Holman. Pollard gitmek istememişti. Orada kalmak, onun elini tutmak, onu teselli etmek ve duygularına teslim olmak istemişti. Holman ağlamaya başladığında Pollard'ın yüreği onun adına değil kendi adına burkulmuştu. İşte Pollard'ın aşık olabileceğini bildiği Holman. Şimdi arabayı kullanırken bir yandan da çoktan aşık olduğu yönündeki korkutucu şüpheyle savaşıyordu. Max Holman kesinlikle asgari ücretle çalışabilme umudu olmayan, eğitimsiz, beceriden yoksun, dejenere bir suçlu, eski bir mahkum, eski bir uyuşturucu kullanıcısı, yasalara saygısı yok ve arkadaşları tanınmış suçlular. Bir sene içinde tekrar hapse gireceğine şüphe yok. İki küçük çocuğum var. Onlara nasıl bir örnek olur? Annem ne der? Herkes ne der? Ya beni çekici bulmuyorsa? Pollard 45 dakika sonra operasyonlar şefi Alma Watanabe'nin kendisini 3. kattaki penceresiz toplantı odasına götürdüğü Chinatown'daki Pacific West binasına varmıştı. Masanın üzerinde şirkete ait iki mavi kutu duruyordu. Watanabe LAPD raporlarının iki ana gruba ayrıldığını açıklamıştı. Birinci grupta o bölgelere ait bölgesel dosyalar yer alıyordu. Newton'da meydana gelen soygunları araştıran Newton bölgesi hırsızlık dedektifleri. İkinci dosya grubuysa bölgesel raporları, içeriği daha geniş, tüm şehri kapsayan, kendi araştırmalarıyla eş zamanlı hale getiren özel hırsızlık birimi tarafından düzenlenmişti. Pollard deneyimlerinden bunun kaynakların görevi olduğunu biliyordu. Özel hırsızlık birimi şehrin tümünde yürütülen soruşturmalardan sorumlu olmasına rağmen kendi bölgesindeki soygunlar için sokakları arşınlayacak bölgesel hırsızlık dedektiflerini çalıştırırdı. Bölgesel dedektifler komuta zincirini izleyerekten raporlarını bölgesel sınırların dışına çıkarak kendi geniş kapsamlı soruşturmalarını koordine edecek ve yönetecek olan özel hırsızlık birimine gönderirlerdi. Watanabe dosyalardaki belgelerden herhangi birini almaması veya kopyalamaması için Pollard'ı uyardıktan sonra çalışması için onu yalnız bıraktı. Pollard, Random'ın raporları yok etmesinden önce Holman'ın hazırladığı kapak sayfası kopyaları için kendi dosyasını açtı. Kapak sayfaları olay ve tanık numaralarının dışında hiçbir şey söylemiyordu. Tanık numaraları da belirleyici tanık listesi olmadan Pollard'a hiçbir şey söylemiyordu. Olay No. 11-621, Tanık No. 318, Marchenko Parsons, Görüşme Özeti. Pollard öncelikle tanık listesinden yararlanarak tanıkların kimliklerini saptamayı, daha sonra da anlattıklarını okumayı planlamıştı. Kapak sayfalarının kaynaklarını bilmediği için işe bölgesel raporların bulunduğu kutudan başladı. 3 liste buldu ama kısa bir süre sonra bölgesel numaralandırılma yönteminin kendi kapak sayfalarına uymadığını fark etti. Bölgesel raporları bir kenara bıraktı ve Parker Center'ın raporlarına döndü. İkinci kutuyu açtığı anda ilgisi arttı. İlk sayfada özel hırsızlık birimi amirinin ve olayla ilgili soruşturmayı yürüten iki kıdemli dedektifin imzalarının bulunduğu olay dosyasının tanıtımı yer alıyordu. İkinci kıdemli dedektif John B. Random'dı. Pollard Random'ın adına dikkatle baktı. Random'ın adını 4 polis memurunun öldürülmeleriyle ilgili soruşturmadan biliyordu. Onun bir cinayet dedektifi olduğunu sanıyordu. Ama bu olayda bir soygunun soruşturulmasından sorumluydu. Şimdi cinayetlerle örtüşen aynı soygundan. Pollard tanık listesini bulana kadar raporları karıştırdı. Tanık listesi Marchenko ve Parsons'ın ilk soyduğu bankanın veznedarı olduğu belirtilen bir numaralı tanıkla başlayan ve numaralandırılmış 346 adın yer aldığı 37 sayfalık bir belgeydi. Pollard'ın kapak sayfasındaki en küçük tanık numarası 318'di ve onu 319, 320, 321, 327 ve 334 numaralı tanıklar izliyordu. Pollard'ın tanıklarının hepsi olaya sonradan dahil olmuşlardı. Pollard numaraları kapak sayfalarıyla karşılaştırmaya başladı ve derhal belli bir kalıp olduğunu anladı. 318 numaralı tanık Marchenko ve Parsons'ın yaşadıkları Beechwood Canyon'daki 4 dairelik binanın yöneticisi Lawrence Trehorn'du. Sonraki 3 tanık komşulardı. 327 numaralı tanık Batı Hollywood'da Marchenko'nun gittiği sağlık kulübünde görevliydi. Ve 334 numaralı tanık Marchenko'nun annesiydi. Pollard kişisel özetleri buldu ama hemen okumadı. Görüşmeleri yapan dedektiflerin adlarını kontrol etti. Random, Trehorn ve Bayan Marchenko ile ilgili raporu Vukovic'de komşulardan biri hakkındaki raporu imzalamıştı. Vukovic gelininin evinin önünde Random'la beraber Holman'ın önünü kesen dedektifti. Marchenko ve Parsons'ı sorgulayan ve aynı zamanda cinayetleri soruşturan bir dedektif daha. Pollard Fowler'ı ve Bayan Marchenko'yu ziyaret eden 5. adamı düşündü. Fowler'ın diğer 5 tanığa da gidip gitmediğini merak etti. Pollard 5 yeni tanığın adlarını ve irtibat numaralarını yazdıktan sonra özetleri okudu. Özetlerin en az birinde Allison Witt, Hollywood Sign ve Mayan Grill'den bahsedileceğini düşünüyordu. Ancak raporlar Marchenko ve Parsons'ı şahsen tanıyan kişilerin listesinden başka bir şey sunmuyordu. Pollard anahtarın bu olduğu sonucuna vardı. Bu raporların hiçbiri aslında soygunlarla ilintili değildi ve tümü de Marchenko ve Parsons'ın parayı ne yaptıklarının belirlenmesiyle yakından ilgiliydi. Richard Holman da bu raporların bulunma nedeni de bu olmalıydı ama hala sorulması gereken bazı sorular vardı. Holman bu raporları nasıl ele geçirmişti ve Random o raporları Holman'ın evinden neden almıştı? Sanki Random hiç kimsenin Fowler ve küçük grubunun parayı aradıklarına dair bir kanıta ulaşmasını istemiyordu. Pollard bitirdiğinde raporları sırasıyla dosyaya yerleştirdi ve kutularına koydu. Random'ın dosyaları almasını düşündü. Pollard, Richard'ın raporları Random'dan almış olma ihtimalini göz önünde bulunduruyordu. Ama yine de bu konuda onu rahatsız eden bir şey vardı. Random raporlarda yazılı olanları biliyordu. Eğer Random'ın Richard ve Fowler'la bir ilgisi varsa onlara bildiklerini anlatabilirdi. Dosyayı vermesi gerekmiyordu. Pollard kutuları masanın üzerine bıraktı ve kendisini asansöre kadar geçiren Alma Watanabe'ye teşekkür etti. Aşağı inerken mesajlarını kontrol etti ama Sanders henüz aramamıştı. Bedenini bir korku dalgası sardı. Ancak elinde hala iyi bir şey vardı. Bayan Marchenko. Eğer 5. adam Random'sa Pollard'ın muhbir listesine ihtiyacı kalmayacaktı. Bayan Marchenko onu tanıyabilirdi ve bu da Random'ın Fowler'la bağlantısı olduğunu ortaya koyardı. Ondan sonra da Allison Witt'in irtibat memurunu bulmak çocuk oyuncağı olacaktı. Pollard Holman'ı aramaya karar verdi. Öğrendiklerini ona anlatmak, sonra da Bayan Marchenko'ya gitmek istiyordu. Asansörün kapısı açıldığında Holman'ın numarasını tuşluyordu. Holman pislik içinde ve kurumuş kan lekeleriyle lobideydi. Holman'ın aklına Pollard'ın Pacific West binasına gideceği gelmişti ama hala orada olup olmadığını veya ona nasıl ulaşacağını bilmiyordu. Üstelik parası da kalmamıştı. Binaya girmek istemiyordu. Mezarlıktan çıktıktan sonra birileri Pollard'ı izlediyse Holman kendi elleriyle onlara teslim olmuş olacaktı. Ama ona başka türlü nasıl ulaşabileceğini de bilmiyordu. Holman Pollard'ı kaçıracağından korkarak binanın etrafında 2 tur attı ve sinirli bir köpek gibi lobide bekledi. Asansör kapısı açılıp Pollard dışarı çıktığında binadan ayrılmak üzereydi. Pollard gözlerine inanamayarak Holmes'a bakınca yüzü bembeyaz oldu. ''Ne oldu sana? Şu haline bir bak, ne oldu?'' Holmes hala titriyordu. Pollard'ı asansörlerden uzaklaştırdı. Lobideki güvenlik Holmes'a iki kere sorular sormuştu ve Holmes gitmek istiyordu. ''Buradan çıkmalıyız. Vukovic ve o herifler beni yine yakaladılar.'' Pollard da güvenlik görevlisini görmüştü, sesini alçalttı. ''Kanıyorsun. Seni takip etmiş olabilirler, sana dışarıda anlatacağım. Holmes çılgınca gitmek istiyordu. Kimler? Aynasızlar. Sen gittikten sonra mezarlıkta üstüme atıldılar.'' Holmes'ın titremesi iyice artmıştı. Holmes Pollard'ı kapının bulunduğu tarafa götürmek istedi ama Pollard onu diğer yöne çekiştirdi. ''Buradan benimle gel. Gitmeliyiz, beni arıyorlar. Berbat bir haldesin Max, göze çarpıyorsun buraya.'' Holmes Pollard'ın kendisini çekiştirerek kadınlar tuvaletine sokmasına izin verdi. Pollard Holmes'ı lavaboya götürdü ve dağıtıcıdan bir tomar kağıt havlu çekerek lavaboda ıslattı. Holmes kaçmak istiyor ama yerinden kımıldamıyordu. Banyo yerinden fırlamaya hazır bir fare kapanı gibi geliyordu. ''Beni bir eve götürdüler. Vukovic ve Random oradaydı. Beni tutuklamadılar. Lanet olsun, tutuklama değildi. Beni götürdüler.'' ''Titriyorsun Holman. Sakinleşmeye çalış.'' ''Buradan çıkmaya mecburuz Catherine.'' Pollard Holman'ın yüzündeki ve kollarındaki kanları silerken Holman konuşmasına da sesinin titremesine de engel olamıyordu. Sonra telefonunu, her şeyini aldıklarını ve Pollard'a ulaşamayınca hissettiği o korkunç çaresizlik duygusunu hatırladı. ''Yazacak bir şey lazım, kalem. Kalemin var mı? Seni aramaya çalıştım ama numaranı hatırlayamadım. Kahrolsun, hatırlayamadım.'' Titremesi o kadar berbat bir hal aldı ki Holman aklını kaçıracağını zannetti. Kontrolünü kaybetmeye başlamıştı ama kendine engel olamıyordu. Pollard kanlı havluları attı ve Holman'ın kollarını yakaladı. ''Max!'' Pollard'ın bakışları rahatlatıcıydı. Holman'ın gözlerinin içine bakınca Holman da ona baktı. Pollard'ın parmakları Holman'ın kollarına gömüldü ama bakışları sakin, sesi yatıştırıcıydı. ''Max, şimdi burada benimlesin.'' ''Korktum. Maria Juarez ellerindeydi.'' Pollard'ın parmakları kollarına masaj yaparken Holman bakışlarını Pollard'dan ayıramıyordu. ''Güvendesin, şimdi benimle berabersin ve güvendesin.'' ''Tanrım, ödüm koptu.'' Holman Pollard'ın bakışlarında kaldı ama Pollard'ın dudaklarının kenarları sürüklenen bir tekneyi yavaşlatan bir demir gibi hafifçe kıvrılmıştı. Holman'ın titremesi hafifledi. ''İyi misin?'' ''Evet, evet, daha iyiyim.'' ''Güzel, iyi olmanı istiyorum.'' Pollard ceketinin cebinde bir kalem buldu. Holman'ın kolunu tutarak iç tarafına cep numarasını yazdı. Ve başını kaldırıp daha da yumuşak bakışlarla Holman'a baktı. ''Şimdi sende numaram var. Gördün mü Max? Artık numaramı kaybedemezsin.'' Holman artık bir şeylerin farklı olduğunu hissedebiliyordu. Pollard Holman'a sokuldu, kollarını boynuna doladı ve başını göğsüne yasladı. Holman bir manken kadar hareketsizdi. Kararsızdı ve Pollard'ı incitmek istemiyordu. Pollard Holman'ın göğsüne doğru fısıldadı. ''Sadece bir an için.'' Holman çekingen bir tavırla ona dokundu. Pollard ne kaçtı ne de geri çekildi. Holman kollarını ona doladı ve yanağını Pollard'ın başına koydu. Yavaş yavaş ona sarıldı, onu içine çekti ve kötülüğün akıp gittiğini hissetti. Holman kısa bir süre sonra Pollard'ın kıpırdadığını fark etti ve ikisi aynı anda geri çekildiler. Pollard gülümsedi. ''Artık gidebiliriz. Olanları bana arabamda anlatabilirsin.'' Pollard arabasını binanın bodrumuna park etmişti. Holman kendisini mezarlıktan nasıl aldıklarını, nasıl kaçtığını ve gördüklerini anlattı. Pollard dinlerken kaşlarını çatmış ama herhangi bir yorum yapmamış ve Holman sözlerini bitirene kadar, hatta araba çaldığını söylediğinde bile soru sormamıştı. Holman bitirene kadar konuşmadı ama o zaman bile kuşkulu görünüyordu. ''Pekala, mezarlıkta seni tutuklayanlar Vukovic ve diğer üç adam mıydı? Birinin adı Fuentes, diğeri Tom.'' ''Beni tutuklamadılar, yakaladılar ama karakola götürmediler, bir eve götürdüler. Bunun tutuklanmayla alakası yoktu.'' ''Ne istiyorlardı?'' ''Ne istediklerini bilmiyorum, oradan kaçtım. Herhangi bir şey söylediler mi? Hiçbir şey. Derken Holman anımsadı. Mezarlıktayken Vukovic onların işini bozduğumu, bana iyi davranmaya çalıştıklarını ama benim onların işini bozduğumu söyledi. Beni içeri atacaklarını söylediler. Fakat o kahrolası eve götürdüler. Evi gördüm ama içeri giremezdim. Kesinlikle giremezdim. Pollard bunun ne manaya geldiğini anlamaya çalışıyormuş gibi kaşlarını iyice çattı fakat anlayamadı. Pekala Random evde miydi? Evet, Maria Juarez'deydi. Çiğ polislerin onu götürdüğünü söylemişti ve haklıymış. Ve şimdi Çiğ de ellerinde. Bu sabah onu tutuklamışlar. Pollard yanıt vermedi. Hala sıkıntılı görünüyordu ve en sonunda başını salladı. Ne olduğunu anlayamıyorum. Önce Maria Juarez'i yakaladılar, sonra da seni. Ne yapacaklardı? Seni esir mi alacaklardı? Ellerine ne geçeceğini zannediyorlardı. Holman bunun çok açık olduğunu düşündü. Warren Juarez olayında Random'ın işini bozan herkesten kurtuluyorlar. Bir düşün, Random cinayetleri Juarez'in üzerine yıktı ve olayı kapattı. Ama Maria cinayetleri Warren'ın işlemediğini söyledi ve onu da yakaladılar. Sonra ben de anlattıkları hikayeye inanmadım. Beni vazgeçirmeye çalıştılar. İşe yaramayınca beni de yakaladılar. Şimdi de çiğ ellerinde. Onu Random mı tutuklamış? Bu sabah özel bir birlik iş yerine baskın yapmış, silah ve patlayıcı aramış. Bu saçma. Çiğ'yi ezelden beri tanırım ve sana bunun saçma olduğunu söylüyorum. Bu piçler onu tuzağa düşürmüş olmalılar. Pollard hala ikna olmamış gibiydi. Ama Çiğ'yi neden işin içine çektiler? Belki benim ona paradan bahsettiğimi düşünüyorlardır. Belki de Çiğ bana yardım ettiği içindir, bilmiyorum. Evi bulabilir misin, seni götürdükleri evi? Kesinlikle seni hemen götürebilirim. Oraya hemen gitmeyeceğiz. Gitmek zorundayız. Maria Juarez'i nerede alıkoyduklarını bildiğimi bildikleri için onu başka bir yere götüreceklerdir. Kadının yanlarında götüreceklerdir. Max, beni dinle, haklısın. Sen kaçtıktan hemen sonra onlar da oradan ayrılmışlardır. Eğer Maria Juarez'i orada kendi isteği de tutmuyorlarsa onu da beraberlerinde götürmüşlerdir. Oraya gidersek boş bir ev buluruz. Bu konu için polise gitsek onlara ne anlatabiliriz? LAPD'ye mensup suç işleme niyetinde olan ya da olmayan 4 polis tarafından kaçırıldın. Holman onun haklı olduğunu biliyordu. O bir suçluydu. Kanıtı ve insanların kendisine inanacaklarını düşünmek için bir nedeni yoktu. Peki ne yapabiliriz? 5. adamı bulmalıyız. Random'ın 5. adam olduğunu kanıtlayabilirsek, Fowler'la aradaki bağlantıyı kurup olayı çözebiliriz. Pollard dosyasının sayfalarını çevirdi ve Richard'ın öldürülmesiyle ilgili bir gazete küpürü çıkarttı. Küpürde Parker Center'da açıklama yapan 2 polisin fotoğrafları da yer alıyordu. Bu polislerden biri Random'dı. Bu fotoğrafı Bayan Marchenko'ya göstermek istiyorum. Eğer Random'ın 5. adam olduğunu saptayabilirse bildiklerimizi FBI'daki arkadaşlarıma iletebilirim. Bunu kanıt olarak sunabilirim. Holman Random'ın kumlu yüzüne baktı ve Pollard'a başını evet anlamında salladı. Bir kez daha onun haklı olduğunu anlamıştı. Pollard bu işleri biliyordu. O bir profesyoneldi. Holman Pollard'ın yanağının kıvrımına dokunmak için uzandı. Pollard kaçmadı. İşlerin gelişme tarzı komik. Evet. Holman açık olan kapıya doğru yürüdü. Orada görüşürüz. Holman'ın kapıdan çıkmasına fırsat kalmadan Pollard onu kolundan yakaladı. Hey, benimle geliyorsun. Çalınmış bir arabayla dolaşamazsın. Araba hırsızlığından tutuklanmak mı istiyorsun? Pollard yine haklıydı. Ama Holman onun farklı yönden haklı olduğunu biliyordu. Random ve Vukovic Holman'ı yakalamak için gelmişlerdi. Yine onu yakalamak için geleceklerdi. Bildiği kadarıyla şehirdeki bütün polisler onu arıyorlardı. Ve tıpkı Çiğ'ye tuzak kurdukları gibi Holman'a da tuzak kuracaklardı. Holman yavaşça Pollard'ın elini kaldırdı. Kaçmak zorunda kalabilirim Catherine. Senin arabanla kaçmak istemiyorum. Senin benimle birlikte yakalanmanı istemiyorum. Holman Pollard'ın elini sıktı. Bayan Marchenko'nun evinde görüşürüz. Holman Pollard'a yanıt verme fırsatı tanımadı. Arabadan indi ve yürüyerek uzaklaştı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 313.